Ayrım 17.
Gül Perisi. Bir zamanlar bir bahçenin ortasında bir gül ağacı vardı. Güllerle doluydu. Bu güllerden birinin hem de en güzelinin içinde bir peri yaşardı. Öyle küçük, öyle ufacık tefecik bir periydi ki insan gözü göremezdi kendisini. Her gül yaprağının ardında bir yatak odası vardı. Çok çekici bir periydi. Üstelik çok sevimliydi. Hiçbir çocuk öylesine güzel olamazdı. Kanatları da vardı, omuzlarından ayaklarına kadar inerlerdi. Odaları ne kadar güzel kokardı, duvarları ne güzel, ne aydınlıktı. Bu duvarlar gülün ince, soluk, pembe yapraklarıydı. Bütün gün güneşin altında eğleniyor, bir çiçekten bir çiçeğe uçuyor, kelebeğin kanatları üzerinde dans ediyor, bir ıhlamur yaprağının üzerindeki yollarda gezmek için ne kadar süre gerektiğini hesaplıyordu. Onun yol saydığı şeyler yaprağın damarlarıydı. Bu damarlar bitip tükenmeyen yollardı onun için. Küçük peri küçük yolların sonuna varmadan güneş batıyordu. Ama geç başladığını da unutmamalıydı. Hava soğumaya başladı, çiğ düştü, yel esti. En iyisi eve dönmekti. Küçük peri elinden geldiğince çabuk davrandı. Ama gül çoktan kapanmıştı, içeriye giremezdi artık. Güllerin hiçbiri açık değildi. Zavallı küçük perinin tüyleri ürperdi. Gece hiç dışarıda kalmamıştı şimdiye kadar. Ilık gül yapraklarının altında uyumuştu hep. Aman tanrım, kuşkusuz ölecekti. Bahçenin öbür ucunda güzelim hanım elleriyle örtülü bir küçük köşk vardı. Hanım ellerinin çiçekleri kocaman, renkli boynuzlara benzerdi. Bunlardan birinin içine inip sabahı orada geçirmek istiyordu. Oraya uçtu. Şşşt! İki insan vardı köşkün içinde. Biri yakışıklı bir delikanlıydı, öbürü de genç kızların en güzeli. Yan yana oturmuşlardı, hiç ayrılmamak istiyorlardı. En büyük dilekleri buydu ama çok seviyorlardı birbirlerini. Çocukların en iyisi anasını babasını çok sever, onlar birbirlerini daha çok seviyorlardı. Yine ayrılmak zorundayız dedi delikanlı. Abin bizden hiç hoşlanmıyor, bizden yana değil. Bunun için dağlar göller ötesinde çok uzak bir işe yolluyor beni. Allah'a ısmarladık sevgili nişanlım. Evet ya, nişanlımsın sen benim. Gidiyorum ama gene de nişanlımsın. Kucaklaşıp öpüştüler. Genç kız ağladı. Sonra bir gül verdi delikanlıya. Ama gülü vermeden önce dudaklarını üzerine bastırdı. Öyle sıcak bir bastırış bastırdı ki gül açıldı. Küçük peri bu güle girdi hemen. Başını güzel kokulu duvarlara yasladı. Ama ayrılış sözlerini duyabildi. Delikanlının gülü göğsüne taktığını da duydu. Tanrım, yüreği nasıl çarpıyordu göğsünde. Pericik bir türlü uyuyamadı. Öylesine hızlı çarpıyordu delikanlının yüreği. Uzun süre aynı yerde kalmadı bu gül. Delikanlı onu çıkardı, bir yandan karanlık ormanda yoluna gidiyor, bir yandan da gülü öpüyordu. Öyle sık sık, öyle güçlü öpüyordu ki neredeyse küçük peri sıkışacak, boğulup ölecekti. Delikanlının dudaklarının sıcaklığını, yakıcılığını yaprağın ardından duyabiliyordu. Gül de kızgın öğle güneşinin altındaymış gibi açılıvermişti. Başka bir adam geldi bu sırada. Hem çok korkunç hem çok kızgın bir adamdı. Güzel kızın kötü yürekli kardeşiydi bu. Delikanlı gülü öperken bu pis adam onu öldürdü. Başını kopardı. Başını da bedenini de ıhlamur ağacının altındaki yumuşak toprağa gömdü. Silindi, unutuldu işte diye söylendi kötü yürekli kardeş. Bir daha hiç dönmeyecek. Dağlar denizler ötesinde uzak bir yolculuğa çıkacaktı. Böyle yerlere gidenler ölebilir. Bu da öyle öldü işte. Bir daha hiç dönmeyecek. Kardeşim de benden onu sormayı hiçbir zaman göze alamaz. Ters yüz olmuş toprakların üzerine kuru yapraklar itti ayağıyla. Sonra da gecenin karanlığı içinde evine döndü. Ama kendisinin sandığı gibi hiç de öyle yapayalnız dönmedi evine. Peri de onunla birlikte geldi. İğrenç adam mezarı kazarken saçlarının üzerine solmuş, kıvrım kıvrım olmuş bir ıhlamur yaprağı düşmüştü. Peri bu yaprağın içindeydi. Adam yaprağın üstüne şapkasını geçirmişti. Bunun için içerisi çok karanlıktı. Peri hep bu korkunç işi düşünüyor, korkuyla, öfkeyle titriyordu. Kötü adam sabah evine vardı. Şapkasını çıkardı, kız kardeşinin yatak odasına girdi. Güzel kızın yüzü çiçekler gibiydi. Sevdiği dağlar üzerinde, Ormanlar içinde yollarda ilerlediğini sandığı delikanlıyı düşünerek uyumuştu. Kötü kardeş üzerine eğildi. İğrenç iğrenç güldü. Şeytanlar nasıl gülerse öyle gülüyordu. Solmuş yaprak saçlarından yatağa düştü o sırada. Kötü adam bunu görmedi. Çıktı, uyumaya gitti. Pericik yapraktan dışarı çıktı. Mışıl mışıl uyuyan güzel kızın kulağına girdi. Sonra ona bir düş içinde gibi korkunç cinayeti anlattı. Kardeşinin sevgilisini öldürdüğü, cesedi bıraktığı yeri anlattı. Hemen yanında olan çiçek açmış ıhlamurdan söz etti. Sonra da şunları ekledi. Sana söylediklerimin bir düş olduğunu sanma. Uyanınca yatağının üzerinde solmuş bir yaprak bulursan bana inan. Genç kız uyanınca yaprağı buldu. Tanrım ne kadar ağladı, ne acı gözyaşları döktü. Kimseciklere söyleyemiyordu derdini. Pencere bütün gün açıktı. Küçükleri isterse bahçeye çıkabilir, gidip gülleri ve öteki çiçekleri bulabilirdi. Ama dertli kızı bırakmıyordu. Pencereye yükselen bir gül ağacı vardı. Bu ağacın güllerinden birine kondu. Zavallı genç kıza baktı. Kardeşi kaç kez odaya girdi. Çok kötüydü, şen şakraktı. Zavallı kız üzüntüsü konusunda bir şey söylemeyi göze alamıyordu. Gece oldu, sessizce dışarıya çıktı. Ormana, ıhlamur ağacının bulunduğu yere gitti. Yaprakları kaldırdı, toprağı kazdı. Hemen buldu öldürülmüş olanı. Ağladı, ağladı, ağladı. Ulu Tanrı'ya yalvardı. Kendisi de ölmek istiyordu. Cesedi evine götürmeyi çok isterdi ama bunu yapamazdı. Yine de o rengi solmuş, gözleri yumulmuş başı aldı. Soğumuş dudaklarını öptü. Güzelim saçlarına karışmış toprakları ayıkladı. Bunu saklamak istiyorum dedi. Bedenini toprakla, yaprakla örttükten sonra bir başı bir de ormanda cinayetin işlendiği yerde bitmiş bir küçük yasemin dalını alıp evine getirdi. Odasına gelince bulabildiği çiçek saksılarının en büyüğünü aldı, ölünün başını içine koydu, üzerini toprakla doldurdu, onun üzerine de yasemini dikti. Küçük peri böylesine acı bir şeye dayanamadı. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık diye mırıldandı. Bahçeye güle doğru kaçtı ama güzel gül solmuş, çevresindeki yeşil yapraklardan sonra kala kala birkaç solgun yaprak kalmıştı. İyi şeyler, güzel şeyler ne kadar da kısa ömürlü dedi peri. İçini çekti. En sonunda bir gül buldu, evi bu oldu. Hoş kokulu, güzel yapraklarının arasına yerleşti. Dertli kızın penceresine gidiyordu her sabah. Kızcağız çiçek saksısının başındaydı hep. Durmadan ağlıyordu. Tuzlu gözyaşları Yasemin'in üzerine düşüyor. O böyle günden güne sararıp soldukça Yasemin gelişip yeşeriyor. Birbiri ardından tomurcuklar veriyor. Ufacık tomurcuklar çiçek oluyordu. Kızcağız da ikide bir öpüyordu bunları. Ama kötü kardeş homurdanıyor. Deli misin sen diyordu. Neden böyle hiç durmadan bu çiçek saksısının başında ağladığını anlayamıyordu. Orada hangi gözlerin yumulduğunu, orada hangi dudakların toprak olduğunu nereden bilecekti? Bir gün gene kızcağızın güzel başı çiçek saksısının üzerine eğilmişti. Peri onu böyle uyuklar buldu. Kulağına gitti o zaman. Köşkte geçen akşam üstünden, güllerin hoş kokusundan, perilerin aşkından söz etti ona. Zavallı kız çok güzel bir düş gördü. Düş görürken canı bedeninden ayrıldı. Sessiz bir ölümle ölmüştü. Artık gökte sevgilisinin yanındaydı. Yaseminler iri, akçanlarını açıp en güzel kokularını saçtılar çevrelerine. Ölü için başka türlü ağlayamazlardı. Kötü kardeş bu çok güzel, bu çok çiçekli bitkiye baktı. Miras diye aldı onu. Yatak odasına, yatağının hemen yanına koydu. Çünkü bu çiçeğe bakmak çok hoştu. Kokusu da çok güzeldi doğrusu. Küçük gül perisi de Yasemin'le birlikte gitti, çiçekten çiçeğe uçtu. Bu çiçeklerin her birinde küçük bir ruh yaşardı. Öldürülen başı bugün toprak altında topraktan başka bir şey olmayan delikanlının başına gelenleri anlattı onlara. Kötü yürekli kardeşten, zavallı kız kardeşten söz etti. Çiçekler içinde yaşayan ruhlar da birer birer biliyoruz biliyoruz dediler. Biz onun göz çukurlarında dudaklarında bitmedik mi? Biliyoruz biliyoruz. Başlarıyla görülmedik imler yaptılar. Güller perisi onların böyle sakin kalabilmelerini usuna sığdıramadı. Bal toplayan arılara doğru uçtu. Kötü kardeşin öyküsünü anlattı onlara. Arılar da bunu kraliçelerine söylediler. Kraliçe de katili ertesi sabah öldürmeleri konusunda buyruk verdi. O sabahtan önceki gece, kız kardeşin ölümünden sonraki ilk gece, kötü kardeş yatağında güzel kokulu Yasemin'in yanında uyurken her çiçek bağrını açtı, görünmez çiçek ruhları dışarı çıktılar, görünmüyorlardı ama zehirli iğneleri vardı. Kötü adamın kulağına kondular, önce çirkin düşler söylediler ona, sonra dudaklarına uçtular, zehirli iğnelerini diline batırdılar. Ölünün öcünü aldık dediler. Yasemin'in akçanlarına döndüler. Sabah olup yatak odası birdenbire açılınca Gülperisi içeriye atıldı. Arılar kraliçesiyle bütün bir arı oğlu da arkasından geliyordu. Kötü kardeşi öldüreceklerdi. Ama o çoktan ölmüştü. Çevresine insanlar toplanmıştı. Onu Yasemin'in kokusu öldürdü diyorlardı. O zaman Gülperisi çiçeklerin öç aldığını anladı. Arıların kraliçesine söyledi bunu. O da bütün ordusuyla birlikte çiçek saksısının çevresinde vızıldamaya başladı. Arıları kovmak olanaksızdı. Bir adam saksıyı aldı. Arılardan biri elini soktu. O zaman bıraktı adam saksıyı. Saksı da düşüp kırıldı. Ölünün akbaşı göründü o zaman. Yatakta yatan ölünün bir katil olduğu anlaşıldı. Arıların kraliçesi uçtu, vızıldadı. Çiçeklerin önç alışının şarkısını söyledi. Gül perisinden söz etti. En ufak çiçek yaprağının ardında bile bir ufacık varlık bulunduğunu, bu varlığın kötülüğü anlatarak kötülerden öç alması gerektiğini söyledi. Leylekler. Bir kasabanın son evinin üzerinde bir leylek yuvası vardı. Leylek ana 4 yavrusuyla birlikte yuvadaydı. Yavrular başlarını çıkarıyorlardı. Gagaları karaydı. Daha kızarmamıştı. Az ötede damın en yüksek yerinde leylek baba dimdik kas katı duruyordu. Nöbet beklediği için biraz rahatsız görünmek amacıyla bir ayağını altına almıştı. Tahtadan yapıldığı söylenebilirdi. Öylesine kımıltısızdı leylek baba. Karımın yuvasının yanında bir nöbetçisi bulunması seçkinlik verir diye düşünüyordu. Öyle ya, kim bilecek onun kocası olduğumu? Burada nöbet beklemek için parayla tutuldum sanırlar kuşkusuz. Gösterişli bir şey doğrusu. Böylece tek ayağının üstünde dimdik durmayı sürdürüyordu. Sokakta çocuklar oynuyorlardı. Leylekleri gördükleri zaman en açık gözlerinden biri eski leylek şarkısını söylemeye başladı. Hemen ardından ötekiler de başladılar. Anımsadıkları gibi söylüyorlardı. Leylek baba, baston yutmuş leylek baba. Hadi durma, uç yuvana. Karın yuvanda, 4 yavrun yanında. Biri asılacak, biri hapse atılacak. Biri yanacak, birinin derisi yüzülecek. Leyleğin yavruları, dinlesene çocuklar neler söylüyor, asılıp yakılacakmışız dediler. Siz onlara kulak asmayın dedi leylek ana. Dinlemezsiniz olur biter, bir şey çıkmaz bundan. Ama çocuklar şarkılarını sürdürdüler. Şarkı söylerken parmaklarıyla da yavruları gösteriyorlardı. Yalnız Peter adında bir çocuk hayvanlarla alay etmenin çirkin olduğunu söyledi. Koruya katılmak istemedi. Leylek ana yavrularını yatıştırmaya çalışıyordu. Aldırmayın canım, aldırmayın. Babanız ne kadar sakin, baksanıza. Hem de tek ayak üstünde duruyor. Küçükler, korkuyoruz diyor, başlarını yuvadan içeri çekiyorlardı. Ertesi gün oynamaya gelince çocuklar gene şarkıya başladılar. Biri asılacak, biri yanacak. Leyleğin yavruları, asılıp yakılacak mıyız diye sordular. Yok canım dedi anaları, uçmayı öğreneceksiniz, sizi alıştıracağım. Sonra çayıra, kurbağalara, konukluğa gideceğiz. Kurbağalar suda bize selam verir, vak vak diye şarkı söylerler. Sonra da onları yeriz, çok hoş olur. Küçükler, peki sonra diye sordular. Sonra da ülkenin 4 bir yanındaki leylekler toplanır, güz alıştırmaları başlar. O zaman iyi uçmak gerekir. İyi uçmak çok önemlidir. Öyle ya, iyi uçmadınız mı, general gagasıyla deler sizi, öldürür. Bunun için alıştırmalar başlayınca iyi öğrenmeye çalışın. Çocukların söylediği gibi öleceğiz demek. Ay dinle, gene söylüyorlar. Beni dinleyin siz, onları değil dedi leylek ana. Büyük manevradan sonra dağlar, ormanlar üzerinden sıcak ülkelere, buradan çok uzaklara uçacağız. Mısır'a gideceğiz, orada bulutlara yükselen üçgen biçimi evler vardır, ehram derler adlarına. Hiçbir leyleğin düşünemeyeceği kadar eskidirler. Bir ırmak vardır, taşar. Böylece ülke balçık olup çıkar, bataklıkta gezer, kurbağa yersin. Bütün yavrular, oh dediler. Evet, güzel bir ülkedir orası. Bütün gün kursağını doldurmaktır işin gücün. Biz orada güzel güzel yaşarken buranın ağaçlarında tek yaprak bulunmaz. Burası öyle soğuk olur ki bulutlar donar, küçük ak kırıntılar biçiminde yere düşerler. Kardan söz etmek istiyordu ama daha açık anlatamıyordu düşüncesini. O pis çocuklar da parça parça donarlar mı? Hayır, parça parça donmazlar ama buna ramak kalır. Loş odalarda kapanıp kalmak zorundadırlar. Oysa siz güneşin aydınlatıp ısıttığı çiçeklerle dolu yabancı ülkede her yana uçabilirsiniz. Biraz zaman geçti aradan. Yavrular yuvada ayağa kalkacak, uzaklara bakacak kadar büyüdüler. Leylek baba da her gün uçarak geliyor, güzel kurbağalar, küçük yılanlar, türlü türlü leylek çerezleri getiriyordu. Yavruları için yaptığı bütün gezintiler hoştu. Başını kuyruğuna kadar çeviriyor, gagasını tıkırdatıyor, gagası küçük bir trampetti sanki. Sonra öyküler anlatıyordu. Öykülerin hepsi de bataklık öyküleriydi. Leylek ana bir gün, "Beni dinleyin," dedi. "Artık uçma öğrenmenizin zamanı geldi." Dört yavru çatının tepesine çıktı. Ah, nasıl da sendeliyorlardı. Dengelerini bozmamak için kanatlarıyla nasıl çabalıyorlardı. Ama düştükleri de olmuyordu hani. "Bana bakın," dedi anaları. "Baş böyle tutulur işte. Ayaklar böyle konulur. Bir, iki, bir, iki. İşte böyle ilerleyeceksiniz dünyada." Bir an uçtu. Ama yavrular hafiften, beceriksizce sıçradılar. Hop, düşüverdiler işte. Ne demezsin, bedenleri ağırdı. Yavrulardan biri yuvaya döndü. "Ben uçmak istemiyorum," dedi. "Sıcak ülkelere gitmeye de boş veriyorum. Kış gelince soğuktan ölmek mi istiyorsun? Çocuklar gelsinler de assınlar, yaksınlar, kızartsınlar mı seni? Dur da çağırayım onları." "Hayır, hayır," dedi yavru. Gene çatıya, ötekilerinin yanına atladı. Üçüncü gün bizim küçükler iyi kötü uçabildiler biraz. Havada da rahatlıkla durabileceklerini sandılar. Denediler bunu ama pat diye düşüverdiler hemen. Yeniden kanat oynatmak zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar sokağa gelip şarkılarını söylediler. "Leylek baba, baston yutmuş leylek baba." Küçükler, "Aşağı uçalım da gözlerini oyalım mı şunların?" diye sordular. "Hayır hayır, öyle şey istemem," dedi anaları. "Beni iyi dinleyin, bu daha önemli. Bir, iki, üç, sağa dönüyoruz. Bir, iki, üç, şimdi de bacanın çevresinde sola. İşte bu çok güzel. Son kanat vuruş doğru, güzel oldu. Yarın benimle birlikte bataklığa gelebilirsiniz. Birçok iyi leylek ailesi de yavrularını alıp gelecek. Umarım ki en güzel yavruların benim yavrularım olduğunu gösterirsiniz. Başınızı yüksekte tutarsınız, iyi olur böylesi. Alım çalım verir." Yavrular, "O pis çocuklardan öcümüzü almayacak mıyız?" diye sordular. "Canlarının istediği kadar bağırsınlar. Onlar bir tek yeşil yaprak, bir tek elma yüzü görmeden donarken sizler bulutlara doğru uçacak ehramlara varacaksınız." Yavrular kendi aralarında, "Öcümüzü almalıyız," diye mırıldandılar. Sokaktaki yaramazlar içinde kötü şarkıyı söylemekte en ileri giden, bu şarkıya ilk başlayandı. En küçüklerdendi, yaşı 6'yı geçmezdi. Ama bizim küçük leylekler 100 yaşında olduğunu düşünüyorlardı kuşkusuz. Öyle ya, bu çocuk analarından, babalarından çok büyüktü. Olgun insanların yaşıyla çocuklarının yaşını nereden bilecekti leylekler? Bütün kinleri bu çocuğa yönelmişti. O başlatmıştı bu işi. Hala da sürüyordu. Küçük leylekler çok sinirleniyorlardı. Anaları en sonunda öçlerini alacaklarına söz vermek zorunda kaldı. Ama bunun ülkede geçirecekleri son günden önce yapılmasını istemiyordu. "Son manevrada ne yapacaksınız onu görmeliyiz önce," dedi. "Başaramazsınız da general gagasını göğsünüze batırırsa çocuklar haklı çıkar. Hiç değilse bir bakıma. Neyse, görürüz." Küçükler de "Evet, görürsün," dediler. Çok çabalar harcadılar bundan sonra. Her gün çalıştılar. Çok iyi, çok güzel uçuyorlardı artık. Uçmak bir hazdı. Derken sonbahar geldi. Bütün leylekler bizim buralara kış gelirken sıcak ülkelere uçmak için toplanmaya başlıyordu. Ne manevraydı o. Sırf herkesin iyi uçup uçmadığını anlamak için ormanlar, kentler üstünde uçmak gerekti. Öyle ya, büyük bir yolculuğa hazırlanıyorlardı. Küçük leylekler öyle iyi bir sınav geçirdiler ki yılanlı, kurbağalı bir pekiği aldılar. En yüksek not buydu. Kurbağa ve yılan yemeye hak kazanmışlardı. Haklarını kullandılar. Şimdi de öcümüzü almalıyız dediler. Elbette dedi Leylek Ana. Çok iyi bir düşünce geldi benim usuma. Leylek gelip analarına babalarına götürünceye kadar bütün insan çocuklarını içinde bulunduran gölün nerede olduğunu biliyorum ben. Bebekler uyur çok güzel. Bir daha hiç göremeyecekleri kadar güzel düşler görürler. Bütün ana babalar böyle çocukları olsun isterler. Bütün çocuklar da bir erkek ya da kız kardeşleri olsun isterler. Bu göle doğru uçacağız. O çirkin şarkıyı söylememiş, leyleklerle alay etmemiş olan çocukların her birine birer bebek getireceğiz. Söyleyenler de avuçlarını yalayacaklar. Genç leylekler. İyi ama şu ilk söyleneni, o kötü, o iğrenç çocuğu ne yapacağız diye atıldılar. Gölde ölü bir bebek var. Düş göre göre öldü. Bunu getireceğiz ona. O da kendisine ölü bir kardeş getirdik diye ağlayacak. Ama bir de iyi çocuk vardı hani. Unutmadınız ya. Hayvanlarla alay etmek çirkin bir şeydir diyordu. Ona hem bir erkek kardeş hem de bir kız kardeş getireceğiz. Bir de bu çocuğun adı Peter olduğu için hepimizin adı Peter olacak. Tam dediği gibi oldu. Bütün leyleklerin adı Peter kaldı. Hala da öyledir.